Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her gün olduğu gibi bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve meali ile başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Razi, Bakara suresinin 214. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذي آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk gelip çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda peygamber beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd. Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 11 Ferverdin 1402, Hicri Kameri 9 Ramazan 1444 ve Miladi Takvim 31 Mart 2023 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Ramazan özel programı, Nevroz ve İran sanatı ve Heft Evren isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran ve Cezayir Dışişleri Bakanları ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele aldı. Emir Abdullahyan, Tahran-Maskat ilişkilerini güçlendirmeye vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın Lahey'deki zararları tazmin etme yükümlülüğü İran'ın haklı olduğunun bir işaretidir, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı. Halit El-Bataş, Filistin'i özgürleştirmenin tek yolunun Namlu'dan geçtiğini belirtti. Şimdi haberler. İran ve Cezayir Dışişleri Bakanları ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldılar. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmet Ataf Perşembe günü telefon görüşmesinde mübarek Ramazan ayını tebrik ederken başta ekonomik ve ticari ilişkiler olmak üzere çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin geliştirilmesi, Filistin gelişmeleri de dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında istişare ve fikir alışverişinde bulundular. Söz konusu görüşmede İran Dışişleri Bakanı, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tabun'u İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın selamlarını ileterek Cezayir Dışişleri Bakanı kendisi tarafından memnuniyetle karşılanan Tahran'ı ziyaret etmeye davet etti. Cezayir Dışişleri Bakanı ülkesinin üst düzey yetkililerinin selamlarını İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey yetkililerine iletirken ülkemizde ikili ilişkileri çeşitli boyutlarda geliştirmeye hazır olduklarını vurguladı. İki bakan bölgesel ve uluslararası forumlarda iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin sürdürülmesine de vurgu yaptı. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Umman'ın İran için güvenilir bir komşu ve dost olduğunu belirterek Tahran-Maskat ilişkilerinin güçlendirmesine vurgu yaptı. Hüseyin Emir Abdullahyan, Perşembe akşamı Ummanlı mevkidaşı El-Sayyid Batır El-Busaidi ile yaptığı telefon görüşmesinde Tahran ile Maskat arasındaki ilişkilere ilişkin bazı konuları ele aldı. İran Dışişleri Bakanı, Umman'ın İran için her zaman güvenilir bir komşu ve dost olduğunu belirterek, iki ülke arasında gelişen ilişkilerin Umman Sultanı Sultan Heysem'i Tahran'ı ziyaretiyle daha da güçleneceğini ifade etti. Umman Dışişleri Bakanı Badr el-Busaidi de bölge ülkelerinin birlikte çalışarak bölgenin uzun kalkınma yolunu kısaltacağını ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran Dışişleri Bakanı Rusya yaptığı son ziyaretle ilgili gündeme gelen bazı meselelere yanıt olarak şu açıklamayı yaptı. Farklı amaçlara sahip bazı kişiler temelde İran heyetlerinin farklı taraflarla iletişiminden ve görüşmesinden endişe duyanlar beceriksiz bir marjinalleştirme peşindeler. Nasır Kenani, İran Dışişleri Bakanı'nın geçtiğimiz günlerde Rusya yaptığı ziyarete ilişkin gündeme gelen bazı konular hakkında gazetecilerin sorusuna yanıt olarak şunları söyledi. Doğal olarak heyet başkanı birkaç dakika arabanın içinde kalır ve beraberindeki heyetin diğer asli üyelerinin katılmasını bekler. Moskova'nın yağmurlu havasında ise mevkidaşı da kabul yerinde ülkemizin Dışişleri Bakanı'nı bekliyordu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan ve bu ülkenin Dışişleri Bakanı ayrıntılı olarak iki Dışişleri Bakanı arasındaki görüşme sırasında gündeme getirilen çok önemli konulara ilişkin açıklamaları içeren raporu da dikkate alınmasını istedi. İran Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildiride Uluslararası Adalet Divanı'nın kararını İran İslam Cumhuriyeti'nin tutumunun hakkaniyetine dair başka bir belge olduğunu ve Amerikan hükümetinin suçlu davranışını ifade edildiğini vurgu yaptı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı dün yayınladığı bildiride Uluslararası Adalet Divanı'nın kararını İran İslam Cumhuriyeti'nin tutumlarının haklılığına dair bir başka belge olarak değerlendirdi ve Amerika hükümetinin yanlış davranışını ifade ettiğinin altını çizdi. Bildiride şu ifadeler yer aldı. Uluslararası Adalet Divanı dün verdiği kararda Amerikan hükümetinin tüm savunma ve iddialarını reddetmiş ve bu hükümetin hiçbir gerekçesini geçerli bulmamıştır. Mahkeme kararında Amerikan hükümetinin uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirterek Amerikan hükümetinin 15 Ağustos 1995 tarihinde İran ile Amerika arasındaki güven ve ekonomik ilişkiler ve konsolosluk hakları antlaşmasının 3. maddesi, 4. maddesi ve 10. maddesinde yer alan yükümlülükleri ihlal ettiğini ve Amerikan hükümetinin uluslararası sorumluluğunu teyit etmiştir. Bu bildiride ayrıca şu ifadeler yer almıştır. Uluslararası Adalet Divanı, Amerikan hükümetinin uluslararası sorumluluğunu onayladıktan sonra bu hükümetten zararları tazmin etmesini istedi. İran İslam Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği kararın delillerin sağlamlığını ve İran'ın talebinin güvenilirliğini gösterdiğine inanıyor. İran Milli Masa Tenisi Milli Takımı'nın oyuncusu dünyada 87. sırada yer alan Türkiye Federer'i yenerek ilk 8'e yükseldi. İRNA Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Federer, Türkiye'nin Uluslararası Masa Tenisi turnuvası çerçevesinde İranlı masa tenisi oyuncusu Emir Hüseyin Hoda'yı Fransa ve Lüksemburglu rakiplerini son 1-8'lik etapta mağlup ederek 87. sırada yer alan Hırvatistan'ın güçlü rakibiyle karşı karşıya geldi. Bu rakibini 3-2'lik bir skorla mağlup ederek Turkish Federer müsabakalarının ilk 8 oyuncusu arasına girmeyi başardı. Bugün Hoda'yı bronz madalyasını almak için Çinli Taipei'den Kayo ile karşılaşacak ve kazanırsa bu turnuvada madalyasını alacak. Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Anadolu Ajansı'nın aktardığı haberde NATO'ya girebilmenin farklı prosedürleri olduğunu belirten Erozon, Finlandiya'nın NATO için önce kendi halkını ve meclisini ikna ettiğini vurguladı. Finlandiya'nın üyeliğine onay sürecinin beceriksizce yönetildiğini savunan Erdoğan, ilk etapta 30 iade edilmesi gereken kişinin gündeme gelmesiyle dosyaların eksiklerinin ortaya çıktığını vurguladı. Erdoğan, biz FETÖ, PKK, YPG terörist derken bunlar terörist dememişlerdir. Talep ettiğimiz insanların bazıları o ülkede değil, Türkiye'de olduğu anlaşılmıştır. Geri verin dediğimiz adamların vefat ettikleri, Türkiye'de defnedildikleri ortaya çıkmıştır dedi. Gelinen noktada Türkiye'nin onayıyla Finlandiya açısından 30 ülkenin onayının tamamlanacağını işaret eden Erdoğan, İsveç ve Finlandiya dosyalarını Türkiye'nin ayrıştırdığını ancak iki ülkenin birlikte yola çıktıkları süreci yine birlikte tamamlayacaklarını söyledi. Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini onaylayan teklifin kabul edilmesinin ardından Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasının onaylanmasına uygun bulunduğuna dair kanun teklifiyle Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasının tadil edilmesine ilişkin olarak teati edilen 15 Mart 2023 16 Mart 2023 tarihli notaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi de yasalaştı. Filistin İslami Cihat Hareketi liderlerinden Halid el-Bataş yaptığı açıklamada Filistin'i özgürleştirmenin tek yolunun Namlu'dan geçtiğine vurgu yaptı. Filistin İslami Cihat Hareketi liderlerinden Halid el-Bataş, Perşembe gecesi Dünya Günlük 7. Yıl Dönümü münasebetiyle Gazze'de yaptığı konuşmada Filistin'i özgürleştirmenin yolu ancak Namlu'dan geçer dedi. Direniş ve cepheleşme anında milletimizin birliğinden başka çaresi yoktur ve mültecilerin dönüşüne, Filistin'in kurtuluşuna kadar Kudüs'ün kılıcı asla kuşanılamayacaktır. Filistin ulusu işgal altındaki topraklarda güçlü ve istikrarlı kalacaktır. Halid el-Başat, Siyonistlerin Filistinlilere yönelik saldırılarını yoğunlaştığını, zulüm, evlerin yıkılması, Filistinlilerin yerinden edilmesi ve kuşatmasının kesintisiz devam ettiğine de işaret etti. Siyonistlerin çarpık anlatılarına dayanarak işgalci rejimin tarihi şehirleri kaldırma, Filistinlileri zor duruma sokma ve bu şehirleri Yahudileştirme çabaları konusunda da uyarıda bulunan Filistin İslami Cihat lideri, ayrıca Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirmesinin ve tanınması Filistin ulusunun sırtına bir bıçak saplanmasıdır. Onlar için büyük bir dünya günü var ifadelerini kullandı. Siyonist rejim bombardıman uçakları sabahın erken saatlerinde Şam'da birçok yeri hedef aldı. El Dimas bölgesi Siyonist rejimin saldırgan bombardıman uçakları tarafından hedef alındı. Suriye ordusunun hava savunması atılan roketlerin birçoğunu önleyip imha etmeyi başardı. Perşembe sabahı Siyonist rejim Şam'ın güneyindeki merkezlerden saldırıya uğrayan bazı noktalara da çok sayıda roket fırlattı. Perşembe gecesi Suriye Dışişleri Bakanlığı Siyonist rejimin Şam yakınlarına düzenlediği son saldırıyı kınarken, bu Siyonistlerin halka ve bölgeye yönelik faşist yaklaşımlarının bir devamı niteliğindedir. İsrail rejiminin hava saldırıları sürerken Suriye hükümeti Birleşmiş Milletler'e ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne defalarca mektuplar göndererek bu saldırıları kınadı ve çağrıda bulundu. Son yıllarda Siyonist rejim Şam'a ve Suriye'nin çeşitli bölgelerine defalarca hava saldırıları düzenledi. Suriye hava savunmasının zamanında girişimleri sonucu bu saldırılar geri püskürtüldü. Amerikan Savunma Bakanlığı, direniş gruplarının son dönemde Suriye'deki Amerikan üslerine düzenlediği saldırılarda yaralananların sayısının 12'ye yükseldiğini, bunlardan 6 kişinin füze patlaması nedeniyle beyin sarsıntısı geçirdiğini açıkladı. Mars Haber Ajansı'nın haberine göre Amerikan Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Patriot'lar Perşembe akşamı İran'ı desteklediğini iddia eden silahlı grupların düzenlediği saldırıda 12 Amerikan askerinin yaralandığını duyurdu. Ayrıca İran destekli silahlı gruplara yönelik son Amerikan hava saldırısında 8 kişinin öldüğünü tahmin ettiğini açıkladı. Amerikan Savunma Bakanlığı sözcüsü sözlerine şunları ekledi. Amerikalılara gerilimi düşürmeye ikna etmek için Suriye'deki Amerikan güçlerini desteklemek yönünde uygun askeri önlemler almaya devam edeceğiz. Daha önce Galibun Tugay'ı olarak bilinen Iraklı bir grup, geçen Perşembe günü öğleden sonra yaptığı açıklamada Suriye'nin doğusundaki Amerikan üssüne yapılan saldırıyı üstlenmişti. Lübnan'ın Rusya'daki büyükelçisi destek konularının çözülmesinin ardından bu ülkeden Lübnan'a bedava akaryakıt ve buğday gönderileceğini duyurdu. Rusya Lyom internet sitesine çıkan habere göre Shoghi Bonsar dün Rusya'nın yakında Lübnan'a ücretsiz yakıt ve buğday kargosu göndereceğini söyledi. Beyrut'un Moskova Büyükelçisi'ne göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Lübnan'a 25 bin ton buğday ve 10 bin ton akaryakıt gönderilmesi talimatını verdi. Bu bağlamda Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hemeye geçen yılın Kasım ayında ülkenin yakında Rusya'dan ücretsiz akaryakıt ve buğday sevkiyatı alacağını söylemişti. Kısa bir süre önce Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi Alexander Rudakov, Rus yetkililerin Lübnan'a bedava buğday ve petrol ürünleri tedarik etme kararı aldıklarını duyurdu. Yemen Sağlık Bakan Yardımcısı, Suudi Koalisyonu ile Yemen arasındaki savaşın 8. yılına girdiğini ve bu savaşta binlerce Yemenlinin şehit olduğunu, yaralandığını ve sakat kaldığını söyledi. Mutahhar El-Muri'nin İran Presi'nin sanayi muhabirine verdiği röportajda Yemen'deki savaşın bu ülkenin sağlık sektörü üzerindeki etkilerine işaretle Suudi Koalisyonu Yemen ile savaşı bu ülkenin çeşitli sağlık ve tedavi sektörlerine ciddi zararlar verdi ve yeniden inşası için çok çaba, uygun bütçe ve yeni tesisler gerekiyor açıklamasında bulundu. Yemen Sağlık Bakan Yardımcısı tıbbi ekipman eksikliği ve Yemenli hastaların tıbbi hizmet eksikliği nedeniyle ölmesinin Suudi Koalisyon Savaşı'nın Yemen'in sağlık sektörü üzerindeki en yıkıcı etkileri olduğuna dikkat çekti. New York Büyük Mahkemesi eski Amerikan Başkanı sus pay ödemekle suçladı ve iddianamenin önümüzdeki günlerde açıklanacağı söylendi. Müfettişler tarafından günlerce süren soruşturmanın ardından Manhattan Mahkemesi'nin büyük jürisi eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ı sus payı ödemekle suçladı. Trump, bir müstehcen film oyuncusuna 130 bin dolarlık sus payı ödediği için cezai bir suçla itham edilen ilk Amerikan eski başkanı olacak. New York Times gazetesi de bilgili kaynaklardan alıntı yaparak Trump hakkındaki iddianamenin muhtemelen önümüzdeki günlerde açıklanacağını yazdı. Sırada bültenimizin son haberi var. Rusya'nın stratejik füze gücü Sibirya bölgesinde tatbikata başladı. Rus ordusunun stratejik füze gücü bu bölgenin doğusunda stratejik Yars füzelerin konuşlandırmasında içeren bu ülkenin nükleer gücünü göstermek için Sibirya bölgesinde bir tatbikat başlattı. Rusya'nın mobil platformu 136 Yars füzesi ve bu füzeleri ateşlemek için 16 yeraltı platformu bulunuyor. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerikan Senatosu'ndan Pentagon'a karşı Irak kararı başlığı altında. Amerikan Senatosu çarşamba günü Pentagon'a Irak'taki savaş için verdiği 1991 ve 2002 yetkileri sona erdirirken Pentagon'un Irak'ta Kongre onayına ihtiyaç duymadan askeri operasyonlar yürütme yetkisini iptal etti. Senatonun eline 4 üyesi diğer 27 üyeye karşı bu yasanın iptali için oy kullandı. Bu yasa Amerikan Savunma Bakanlığı'nın kongreye başvurma gereği duymadan başkanın emriyle Irak'ta askeri operasyonlar yürütmesine izin vermişti. Virginia eyaletinden senatonun demokrat üyesi Mark Warner, kongrenin savaş ilan etme yetkisini kazanması ve bu otoriteyi elde etmesi uzun zaman aldı. Ancak ben askeri kullanma yetkisinin iptalini onaylamaktan gurur duyuyorum. Bu yasa nihai onay için Amerikan Temsilciler Meclisi'ne gönderildi ve kongrenin Amerika'nın askerlerini ne zaman savaşa gönderebileceğini belirleme hakkını yeniden tesis etmesi için büyük ve kararlı bir adım attı. Daha önce Amerikan Senatosu'nun Amerikan Irak'ı işgal etmesi ve Saddam rejimini devirmesine temel oluşturan, Irak'ta askeri harekata izin veren yasadaki yetkilerin bir kısmının geri çekilmesi yönünde oy kullanması beklenirken bazı cumhuriyetçiler bu konudaki endişelerini dile getirdiler. Amerikan Irak'ı işgalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen bu metin, Pentagon tarafından Irak'taki operasyonu haklı çıkarmak için hala kullanılıyordu. Bu yasanın iptali için ilk adım 2 hafta önce Amerikan Senatosu'nda atıldı ve birkaç tartışma oturumundan sonra onaylandı. Çarşamba günü bu yetkinin ve yasanın iptali Senato'da onaylandı. Senato Demokratların lideri Chuck Schumer, Irak'taki savaşın son izlerini geride bırakmak için gerekli adımı memnuniyetle karşıladı. Ve Senato'da şunları söyledi: Amerikalılar Orta Doğu'da bitmek bilmeyen savaşlardan bıktı. Biden yönetimi eski Amerikan Başkanı George Bush tarafından kabul edilen yasanın yürürlükten kaldırmasını desteklediğini söyledi. Ve yasanın mevcut operasyonlar üzerinde hiçbir etkisi olmayacağına dair güvence verdi. Ancak Washington Post, İran'ın her zaman Irak'ta istikrar ve güvenliğin sağlanmasında rol oynamasından cumhuriyetçilerin endişelerini bir haberde ele aldı. Irak'ta IŞİD terör örgütüne karşı mücadelede ve bastırılmasında kilit rol oynayan İran'ın bölgesel gücünün arttığına da değindi. Aslında Amerikalıların Irak'taki varlığı sadece savaş çığırtkanlığı ve bu ülkedeki güvensizliğin devam etmesi yönündeydi. 20 Mart 2003'te Amerikan Başkanı Bush, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin izni olmadan ve İngiltere Başbakanı Tony Blair'in suç ortaklığıyla tek taraflı ve yasa dışı bir eylemle Irak'a saldırı emri verdi. Ve Amerikan ve İngiliz kuvvetleri Baas rejiminin devrilmesine ve Saddam Hüseyin'in devrilmesine yol açan büyük bir savaş başlattı. Irak'ın işgali sırasında Bush, bu saldırının Irak'ı kitlemha silahlarından arındırmak ve halkını kurtarmak, böylece dünyayı büyük bir tehlikeden kurtarmak için yapıldığını iddia etmişti. Irak'taki Amerikan savaşı birkaç yıl boyunca fiilen bir yıpratma savaşı haline geldi. Bush, Amerika'nın Baas rejimini devirerek Irak'taki ilk zaferinin ardından durumu basite indirgeyerek Irak Savaşı'nın da sona erdiğini duyurdu. Gerçek şu ki Irak'taki Amerikan Savaşı birkaç yıl boyunca fiilen bir yıpratma savaşına dönüştü ve binlerce kişi öldü, binlercesi de yaralandı. Irak'ın askeri işgali Irak halkının ağır kayıplarına ek olarak birkaç bin Amerikan askerin ölümüne de yol açtı ve Amerikan ekonomisine ve uluslararası itibarına büyük bir maliyet getirdi. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Çin ve Rusya'nın dolar hamlesi başlığı altında. Brezilya ve Çin hükümetleri 29 Mart çarşamba günü Amerikan dolarının iki ülke arasındaki ticaretten çıkarılmasını öngören bir anlaşmayı duyurdular. Bu anlaşma Amerika'nın ekonomik alanda ana stratejik rakibi olan Çin ile Latin Amerika'nın en büyük ekonomisi olan Brezilya'ya birbirleriyle olan ticaretlerinde gerek Çin yuanını gerekse Brezilya realini kullanma hakkı veriyor. Brezilya Ticaret ve Yatırım Teşvik Ajansı yaptığı açıklamada bu anlaşmanın maliyetleri düşürmesi, ikili ticareti teşvik etmesi ve yatırımı kolaylaştırması bekleniyor açıklamasında bulundu. Çin ve Brezilya BRICS grubunun üyeleridir ve mevcut durumda da Brezilya Çin'in en büyük ticaret ortaklarından biridir. Çin ile Brezilya arasındaki ticaretin değeri yalnızca 2022'de 150 milyar doları aştı. Brezilya ve Çin yetkileri bundan böyle iki ülke arasındaki döviz işlemlerinin Çin Sanayi ve Ticaret Bankası ve Brezilya İletişim Bankası aracılığıyla yapılacağını açıkladı. Kuşkusuz bu iki ülkenin ticari işlemlerinden doların çekilmesi haberleri, Amerika'nın Latin Amerika'daki konumuna olduğu kadar doların küresel finansal sistemdeki konumuna da önemli bir darbe olarak değerlendiriliyor. Uluslararası ticarette doların konumunu zayıflatmak ve Batı Asya'daki Amerikan siyasi etkisini azaltmak bu tür anlaşmaların etkileri arasında yer alıyor. Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Pakistan gibi bazı ülkelerle döviz ve milli paralar konusunda benzer bir anlaşmaya varmayı başardı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Aralık 2022'de Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretin ardından iki ülke Çin Yuanı ile petrol takası konusunda anlaşmıştı. Ekonomik ve siyasi gözlemciler son günlerde Çin ile Suudi Arabistan arasında imzalanan birkaç büyük petrol sözleşmesi göz önüne alındığında bunun etkilerinden birinin uluslararası ticarette doların konumunu daha da zayıflatmak ve Amerika'nın siyasi etkisini azaltmak olduğuna inanıyor. Batı Asya'nın yanı sıra Çin'in çarşamba günü Brezilya ile yaptığı anlaşmanın ardından bu durumun daha da etkili olacağı, Amerika'nın Latin Amerika'daki siyasi nüfuzuna ve ekonomik hakimiyetine önemli bir darbe indirebileceğini belirtilmelidir. Dolar hala dünyanın en büyük rezerv para birimi olmasına rağmen Amerika'nın bunu bir finansal silah olarak kullanması birçok ülkenin alternatif para birimlerine yatırımlarını çeşitlendirme hareketini hızlandırdı. Avrasya Ekonomik Birliği üye ülkeler arasında Amerikan dolarını tüm finansal ve ticari işlemlerden çıkarmaktalar. Özellikle Amerika'nın son bir yılda Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarla, yani Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla birlikte bazı ülkelerin dolara olan bağımlılığını azaltma hamlesi hızlanmış. Bu arada Çin, Hindistan ve Türkiye gibi yaptırımlara katılmayan ülkeler Rusya ile beraber milli paralarını ticarette kullanmak istiyor. Bu ülkeler Moskova ile işlemlerde ulusal para birimleri kullanmayı yaklaşımına sahiptir. Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabolina, ülkesinin ekonomisinin dolarsızlaşmasına yönelik hamlelerinin nedenlerinden biri olarak yaptırımları değerlendirdi ve şöyle dedi: "Küresel ortamın değiştiğini hissediyorum. Dünyada kademeli olarak çok para birimine sahip bir para sistemine doğru ilerliyoruz." Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 11 Fervardin 1402 Hicri Kameri, 9 Ramazan 1444 ve miladi 31 Mart 2023 Cuma. ...591 yıl önce bugün Hicri Kameri 9 Ramazan 853'te nücum biliminde önde gelen bilim adamı Uluğ Beyk vefat etti. Hicri Kameri 796'da İran'ın batısındaki Zencan kentinde Sultaniye'de dünyaya gelen Uluğ Beyk, Timurlular silsilesinin kurucusu Timur'un sarayında yetişti. 16 yaşındayken o dönemin İran'ın denetimindeki Maviron-Nehir kaymakamlığına seçildi. Uluğ Beyk'in Timur'un aksine ülkeleri ele geçirme alışkanlığı yoktu ve daha çok okumak ve araştırmaya büyük ilgi duyardı. Uluğ Bey'in diğer önemli girişimlerinden biri de Hicri Kameri 828'de Samarkand kentinde 3 katlı bir rasathane inşa etmekti. Bu rasathane matematikçi ve müneccim Gıyaseddin Cemşit Kaşani'nin büyük yardımlarıyla inşa edildi. Uluğ Bey'in bilimsel faaliyetlerinin önemli sonuçlarından biri de Zic Uluğ olarak bilinen bir tablodur. Bu cetveller takvim hesaplaması, trigonometrik cetveller ve yıldız koşulları ile ilgilidir. Uluğ Bey'in güneş sistemindeki bazı gezegenlerle ilgili araştırmasının sonuçları bugünkü verilerden pek farklı değildir. ...119 yıl önce bugün Hicri Kameri 9 Ramazan 1325'te Ayetullah Şeyh Muhammed Bahari Hemedani vefat etti. Hicri Kameri 13. ve 14. yüzyılların ünlü arif alimlerinden olan Bahari, züht, ilim, amel ve kemal gibi sıfatları ile tanınarak ilk eğitimini bitirdikten sonra tahsilini sürdürmek amacıyla Kutsal Necef-i Eşref Dini İlimler Merkezi'ne gitti ve orada eğitimini tamamladı. Tezkeretul Muttakin adlı eser Hemedani tarafından kaleme alındı. ...75 yıl önce böyle bir günde 31 Mart 1948'de silahlı Siyonist teoristlerin mazlum Filistin milletine yönelik cinayetlerinin tırmandığı bir dönemde Kahire'den Filistin'de Hayfa Limanı'na doğru seyir halinde olan bir trene bombalı saldırı düzenlendi. Eşten adlı Siyonist terör örgütü tarafından düzenlenen bu hain saldırıda 40 Filistinli hayatını kaybetti, 60 kişi de yaralandı. Bu saldırıdan 4 gün önce de Siyonist teoristler bir başka trene terör saldırısı düzenlemişti. Bu saldırıda da 24 Filistinli hayatını kaybederken 61 Filistinli yaralandı. Siyonist teoristler çakma rejim, İsrail'in kuruluşunun arifesinde Filistinlilerin köylerine veya kullandıkları otobüslere ve trenlere hedef alarak daha çok sayıda Filistinliyi ana vatanından göç etmeye zorlamaya çalışıyordu. ...214 yıl önce bugün 31 Mart 1809'da ünlü İngiliz şair ve mütercim Edward Fitzgerald doğdu. Ön hazırlık çalışmalarının ardından Cambridge Üniversitesi'ne giren ve derslerini tamamladıktan sonra Fars Edebiyatı okudu. Fitzgerald, hocalarından biriyle birlikte ünlü İranlı şair Abdurrahman Cami'nin Salman ve Absal hikayesine çevirisini başladı ve iki cilt halinde yayınladı. Ardından İran'ın ünlü şair ve bilim adamı Hekim Ömer Hayyam Neşaburi'nin rubayileri çevirisine yöneldi ve iki aşamada kendini bu İranlı şairin yüzden fazla rubayilerinin belagat çevirisine adadı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şehr Ramazan el-lezî unzile fîhil Kur'an.
Allah'ın ayı Ramazan.
Ramazan kerim kerim. Ramazan rahim rahim. Şehr ul-ibade, şehr ul-siyam. Telqa s-saade ve telqa n-na'im. Ramazan kerim, Ramazan rahim. Şehr ul-ibade, şehr ul-siyam.
تلقى السعادة وتلقى النعيم.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla sizler için hazırladığımız Allah'ın Ayı Ramazan adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
İmam Hümeyni, Kutsal Necef kentinde sürgündeyken kendisine eşlik eden arkadaşlarından biri şöyle anlatıyor. İmam Hümeyni, Kutsal Necef kentinde ikamet ettiği dönemde birçok zorluk ve kısıtlama ile karşı karşıya bulunmasına karşın, mübarek Ramazan ayında her gün Kur'an-ı Kerim'in 3 cüz'ini okurdu. Yani her 10 günde bir Kur'an-ı Kerim hatim ediyordu.
Bu yıl mübarek Ramazan ayının 9. günü İran İslam İnkılabı'nın merhum önderi İmam Hümeyni'nin rihlet yıl dönümüne denk geliyor. İmam Hümeyni, İran'da küresel tüm dengeleri alt üst eden bir hareketin önderliğini üstlendi. Bu hareket kısa sürede birçok ülkenin insanlarının gönlünü fethetti. İmam Hümeyni'nin etkileyici kişiliği İran milletinin manevi ve ruhi değişiminin en önemli etkeniydi. Nitekim İran milletinin İslam inkılabına eşlik etmeyi ve ardından 8 yıllık dayatılan savaşta hamaset yaratması ve İslami değerlere yönelişi de İmam Hümeyni gibi seçkin bir alim ve arif ve küresel istikbarla mücadelede yılmaz bir şahsiyetin değerli tavsiyeleri ve yol göstermesiyle gerçekleşti.
İmam Hümeyni ilahi ve arif bir insandı. Ancak aynı zamanda mustazaf insanları savunmakta ve zalimlerle mücadelede de kesin tavırları ve kararlılığı ile bilinirdi. İmam Hümeyni'nin ilim, siyaset ve irfanı bir araya getirme gücü kişiliğinin en bariz ve en parlak bileşenlerinden biriydi. Gerçekte bir insanın en derin ilmi ve irfani meselelerin alanında en yüksek seviyelere ulaşması ve aynı zamanda sosyal ve siyasi bir lider olması tarihin en harikulade hakikatlerinden biri sayılır. İmam Hümeyni'nin sakin ve güvenli kalbi, ilahi lütuf ve merhamete yönelik kesin ve güçlü imanının ürünüydü. Nitekim en acı hadiseler ve beli büken olaylar bu özelliği etkileyemedi.
İmam Hümeyni, alemi Hak Teala'nın mahzarı bilir ve ilahi lütuf ve rahmete güveni vardı. İmam Hümeyni'nin yaşamını ve pratik ziyerini irdeleyen herkes, imamın Kur'an-ı Kerim nimetiyle yaşadığını ve şöyle buyurduğunu öğrenir. Eğer bizler ömrümüzün tüm anlarını kitabımız Kur'an-ı Kerim'e şükretmek için secdeye gidecek olursak yine hakkını veremeyiz.
Kur'an-ı Kerim ile irtibat kurmanın ilk adımı bu ilahi kitabı sürekli kıraat etmektir. Yoksa Kur'an-ı Kerim ile sürekli irtibatta bulunmadığımız zaman mantığını ve muhtevasını anlayamayız. Sohbetimizin başında da belirtildiği üzere İmam Hümeyni, Kutsal Necef kentinde sürgündeyken kendisine eşlik eden arkadaşlarından biri şöyle anlatıyor. İmam Hümeyni, Kutsal Necef kentinde ikamet ettiği dönem birçok zorluk ve kısıtlama ile karşı karşıya bulunmasına karşın, mübarek Ramazan ayında her gün Kur'an-ı Kerim'in 3 cüz'ini okurdu, yani her 10 günde bir Kur'an-ı Kerim hatim ediyordu.
Kur'an-ı Kerim alemine girebilmek için bu semavi kitabı ayetlerin üzerinde düşünerek okumanın seçkin tesiri vardır ve gerçekte Kur'an-ı Kerim hazinesinden yararlanmanın anahtarıdır. Bu tarz okumak İmam Hümeyni'nin düşüncesinde seçkin yeri vardı. İmam Hümeyni gelinine yaptığı tavsiyesinde şöyle buyurur. İlahi feyiz kaynağı olan Kur'an-ı Kerim üzerinde düşün. Gerçi Mahbub'un mektubu olan bu kitabı sırf okumakta dinleyenin üzerinde hoş tesirleri vardır. Fakat Üzerinde düşünmek insanı daha yüksek ve daha yüce makamlara doğru hidayete erdirir.
İmam Hümeyni'nin evlatlarından biri de şöyle anlatıyor. İmamın mübarek Ramazan ayında ibadet programı şöyleydi ki, geceleri sabaha kadar namaz kılar ve dua ederdi. Ve sabah namazı ve biraz dinlenmenin ardından işlerini yerine getirmek üzere hazırlanırdı. Mübarek Ramazan ayı imam için özel değeri vardı ve bu yüzden bu ayda bazı işlerini bırakırdı ve böylece bu ayın bereketlerinden daha fazla feyiz almaya çalışırdı. İmam bu aya uygun olarak yaşamında özel bir değişiklik yapardı. Yemek az yerdi. Hatta en uzun günlerde iftar ve sahur zamanında hiçbir şey yemediğini düşünecek kadar az yerdi.
Değerli dostlar, sohbetimizin ikinci bölümünde yine Kur'an-ı Kerim'in nurani ayetlerine kulak veriyoruz. Bugünkü ayetimiz Nisa suresinin 69. ayeti. Ayet şöyle buyurmakta.
Bismillahirrahmanirrahim.
وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا.
Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır.
Bu ayete göre ahkam alanında Allah'a ve peygamberine itaat eden ve Resulullah'ın hükmüne teslim olan insanlar, Yüce Allah onlara nimetler sunduğu kişilere katılacaktır. Her Müslüman günde en az 10 defa okuduğu Hamd suresinde bu seçkin insanlardan söz edilmiştir. Öyle ki surede Yüce Allah'tan onları doğru yola hidayete erdirmek üzere talepte bulunduktan sonra doğru yolu, Yüce Allah'ın onlara nimetler sunduğu bu insanların yolu şeklinde tanımlıyor. Bu seçkin insanlar doğru yolda ilerliyor ve en ufak sapmaları söz konusu olmuyor.
Tahran Radyosu.
Nisa suresinin 69. ayeti Allah-u Teala'nın nimetlerini onlara tamamladığı seçkin insanları 4 grupta tanıtıyor. İlk grup, insanları hidayete erdirmek ve halka önderlik etmek ve doğru yola davet etmek üzere ilk adım atan peygamberlerdir. Ayet ikinci grubu sıddıklar şeklinde tanıtıyor. Sıddıklar hem doğru söz eden ve hem amellerinde söyledikleri sözün doğruluğunu ispat eden ve sadece iman iddiasında olmayan ve hakikaten ilahi emirlere iman eden insanlardır. Bu ayetten anlaşıldığı üzere nübüvvet makamından sonra sadakat ve dürüstlükten daha üstün bir makam olmadığı anlaşılıyor. Ayet daha sonra kıyamet gününde insanların amellerine şahit ve tanık olan seçkin insanları yani şühedayı zikrediyor ve en son müsbet ve yapıcı ve faydalı amelleri yerine getiren ve enbiyayı izleyerek seçkin konumlara yükselen salih insanlardan ilahi nimetleri hak eden grup şeklinde söz ediyor. Kuşkusuz bu insanların arkadaşları da iyi insanlardır.
Nisa suresinin 69. ayeti aynı zamanda insanların kiminle oturup kalktığının önemli olduğu gerçeğini işaret ediyor. Öyle ki hatta ahiret aleminde ve cennet nimetlerini tamamlamak üzere Allah'a ve peygamberine itaat edenlere büyük bir nimet olarak sunuluyor ve bu insanlar tüm imtiyazları ve onurlarının yanında peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih insanlarla beraber olacaktır. Değerli dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Hoca Abdullah Ensari bu ayetin nazil oluşunun şanı hakkında şöyle yazıyor. Suban, Resulullah'ın has sahabesinden biriydi. Suban, Allah Resulüne aşırı ilgisi yüzünden çok zayıf düşmüştü. Bir gün Resulullah Efendimiz ona sordu, yoksa kendine çok mu acı çektiriyorsun ki bu kadar zayıflamışsın? Suban şöyle arz etti. Benim kederim, ahiret aleminde sen âlâ cennetteyken bizim seni görmekten mahrum kalmamızla ilgilidir. O sırada bu ayet onun şanına nazil oldu.
Değerli dostlar, şimdi sohbetimizin 3. ve son bölümünde yeni İslam'ın mübarek Ramazan ayı ile ilgili beslenme ve sağlık tavsiyelerine kulak veriyoruz.
Son birkaç günde mübarek Ramazan ayında beslenmenin önemi ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinden söz ettik. Burada en çok önem arz eden nokta ne ile beslendiğimiz ve nasıl besin maddelerinden yararlandığımızdır. Oruç tutan insanlar ailelerine helal ve pak rızık tedarik görmeye çalışır. Zira helal yiyecekler insanda ahlaki faziletleri ve güzel sıfatları geliştirir. Yüce ve rezzak olan Allah dünyada sayısız nimeti insanların yararlanması için yarattığını hatırlatarak insanları pak ve sağlıklı yiyeceklerle beslenmeye davet etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de pak yiyeceklere ve salih amellere önem verilmiştir. Yüce Allah, Mu'minun suresinin 51. ayetinde peygamberlerden pak yiyeceklerle beslenmelerini ve bu beslenmeden elde ettikleri enerjiyi şayeste ve faydalı işlerin uğrunda yararlanmalarını buyurur. Yüce Allah, ilahi pak rızıklardan yararlanmayı insanoğlunun diğer mahluklara nazaran keramet ve fazilet etkeni şeklinde yad etmiştir. Yiyecekler pak ve şayeste sözler gibi insan ruhu ve kişiliğinin gelişmesinde etkilidir ve ona manevi erdemlere nail olması ve ahlaki değerleri korumasında yardımcı olur. Bir yiyeceğin sağlıklı ve temiz olması, helal ve pak olması, içinde kirletici şeyler olmaması, ham maddesi ve hatta kabının uygun olması ve her türlü besleyici maddeleri içermesi, besin maddelerine yönelik gösterilmesi gereken özenin birer parçasıdır.
Temiz ve pak yiyecek, insanın doğası ve fıtratı ile uyumlu ve dengelidir. Ve insan özellikle emek sarf ederek elde ettiği bu gibi besin maddeleriyle beslenmekten büyük zevk alır. Uzmanlar insanın helal ve pak yiyecekleri tükettiğinde bu tür besin maddeleri onun sağlığına katkı sağladığını ve şifa etkisi yaptığını beyan ediyor. Kur'an-ı Kerim sağlık ve beslenme konusunda birçok ayette pak yiyeceklerden ve meyvelerden söz ediyor ve bu yiyeceklerin insan sağlığı üzerinde etkili olduğunu vurguluyor. İslami rivayetlerde bu tür besin maddelerinin insanların ahlaki ve davranışları üzerindeki etkilerinden söz ediyor. Örneğin bal hafızayı geliştirdiği, kalbi aydınlattığı ve şifa kaynağı olduğu, hurmanın da insanlarda sabır gücünü geliştirdiği ifade edilir.
İmam Rıza aleyhisselam zeytin yemeği tavsiye ederken şöyle buyurur. Zeytinyağı mideyi temizler ve sinir sistemini takviye eder. Yıpratıcı hastalığı yok eder, ahlakı iyileştirir ve ruhu huzura kavuşturur. Üzüm de insanda hüzün ve gam ve kederi ve depresyonu gidererek neşelendiren meyvelerden biridir. Buna göre beslenme uzmanlarının oruç tutan insanlara beslenme programlarında bu tür yiyeceklere yer vermelerini tavsiye ediyor.
Değerli dinleyiciler, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı dolayısıyla sizler için hazırladığımız Allah'ın Ayı Ramazan adlı programımızın 9. bölümünün de sonuna geldik. Bizleri www.parsi.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.erib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz. İbadetlerinizin Hak Teala nezdinde kabul görmesini niyaz ederek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nevruz Bayramı ve İran Sanatı. Değerli dinleyiciler, Hicri Şemsi 1402 yılına girerken İran halkının Nevruz Bayramı gelenek ve göreneklerini ele aldığımız sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Başta Nevruz Bayramı olmak üzere İran halkı eski gelenek ve göreneklerini binlerce yılın ardından hala İran kültür alanında aynı güzellik ve asaletle düzenliyor. Bu etkinlikler edebiyat ve sanat alanında en önemli unsurlardan biri sayılıyor. Nevruz Bayramı, atalarımızın değerli mirası ve özel merasimleri de her yıl ilkbaharın ilk günlerinde bu günleri kutlayan tüm kuşakların kutladığı bir bayramdır. Hicri Şemsi 1402 yılının ilkbahar mevsiminin ilk günlerini idrak ediyoruz. Her taraftan meltemin musikisi ve ağaçların yeni dallarında öten bülbüllerin sesi kulakları okşar gibi oluyor. Bu güzel yılı ve ayı kutlayarak şenlik ve neşe dolu bu günlerde musiki sanatı ve Nevruz ve ilkbahar havasından söz etmek istiyoruz. Buna göre söze İranlı şair Menuçehri Damgani'nin Nevruz bayramını kutlamak için yazdığı şiirlerden birini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Damgani bir çalgıcıya hitap ederek şöyle diyor. Büyük Nevruz'um geldi, çal çalgıcı bugün. Zira Nevruz'un sırası gelmiştir bugün. Bir gazel çal, yürekleri şenlendirsin. Gazelin yoksa kuşlardan dinle bugün. Nevruz Bayramı kutlamaları İran platosu ve çevresindeki kültür alanlarında Çin'in kuzeybatısı ve batısından Orta Asya ve Anadolu ve Batı Asya'ya ve Mezopotamya'ya kadar geniş bir alanı kapsıyor. Nevruz bu bölgelerde yaşayan eski kavimlerin arasında kültürel bağları oluşturan önemli etkendir. Bu kavimlerin ortak paydası ise yaşam tarzı, geçimleri ve ortak kültürdür. Nevruz Bayramı ile ilgili rivayetleri çok eski çağlardan bu yana birçok Farsça eski kitaplarda arayıp bulmak mümkün. Bu arada mevsimlerin değişmesiyle ilgili olan ve dini boyutları bulunan şenliklerde musikinin temel rolü ifa ettiği anlaşılır. Musiki sanatların en güzeli ve en latif olanı tabir ediliyor. Musiki, dili ve mesajı, gönül birlikteliği, dostluk ve tüm iç duyguların ifadesidir. Ve tüm insanlar gam ve kederini, neşe ve sevincini, acılarını, inançlarını ve düşüncelerini musiki diliyle beyan ediyor. Doğal olarak her şenlikte musiki sanatı, o şenliğe katılan insanların duygularını beyan etmek için en güzel araçlardan biri sayılır. Ve Nevruz Bayramı da İran halkının en büyük şenliği olarak bu kaideden müstesna sayılmaz. destan ve hamaset şairi Ebu'l-Kasım Firdevsi, ünlü eseri Şahname'de Kral Cemşid adlı mitolojik kralın öyküsünü anlatırken, yeni gün veya Nevruz'u neşe, şenlik ve musiki ile beraber kutlanan bir gün şeklinde tanımlıyor. Firdevsi şöyle diyor: Cemşid'i gevhere oturttular, o gün Nevruz adlandırdılar. Genel bir sınıflandırmada İran'da Nevruz bayramı ile ilgili musikiyi ikiye ayırmak mümkün. Bunlar Nevruz'un geleneksel musikisi ve diğeri de Nevruz'un dini musikisinden ibarettir. Nevruz'un geleneksel musikisi bu tarihi bayram günlerinde Nevruz'u ve şenliğini beyan eden geniş çapta nameleri ve besteleri kapsıyor. Bu kategoride yer alan musikileri bir yandan sırf Nevruz bayramına özel olabilir ve özel olarak bu bayram boyunca düzenlenen merasimlerde icra ediliyor olabilir. Öbür yandan bir kültürün ve bir toplumun genel musikisinin bir parçası olabilir ve her türlü şenlikte icra edilmekle beraber Nevruz bayramında da icra ediliyor olabilir. Nevruz bayramına özel namelere ve bestelere İran genelinde icra edilen Nevruz şarkılarını ve yine Nevruzhani adı ile anılan özel Nevruz merasimlerinde icra edilen bir nevi musiki örnek vermek mümkün. İran'da Nevruzhani etkinliği genellikle gezgin sanatçılar tarafından ve yeni yıla birkaç hafta ve gün kaldığı sıralarda icra edilen bir etkinliktir. Nevruzhani sanatçıları sokak sokak dolaşarak ilkbahar ve Nevruz bayramının geldiğini müjdeliyor ve bu müjdeyi duyanlardan para, elbise ve yiyecek hediye alıyordur. Bu etkinlik İslam'dan sonra dini etkinliklerle bütünleşerek Ramazanhani etkinliği şeklinde devam etti. Nevruz bayramına özel şarkılarda ve namelerde dini işaretler, bu bestelerin içine dini inançlarında karıştığını ortaya koyan işaretlerdir. Bu bestelere bir örnek ise şöyle: Gül gülistana geldi, bülbül bostana geldi. Ey Muhammed ümmeti, Sultan Nevruz geldi. Veya bir başka örnekte şöyle deniliyor: Bahar geldi, bahar geldi, hoş geldi. Ali Zülfikari ile geldi, hoş geldi. Eskiden İran'da kralların payitahtı ve hükümet merkezinde Nevruz musikisi genellikle klasik müziklerin resmi şekliyle icra edilirdi. Bu çeşit bir musiki Nevruz bayramı ile bağlantılı olan gelenek ve göreneklerle birlikte saray halkı ve saraya bağlı hanedanların nezdinde İran'ın milli kimliğini ve milli kültürünü takviye etme aracı şeklinde kullanılırdı. Gerçi bu gelenek ve göreneklerin büyük bir bölümü son zamanlarda yavaş yavaş unutulmaya yüz tutmuştur. Bu geleneklerden biri Nevruz selamı merasimidir. Bu etkinlikte özel bir musiki protokolü uygulanıyordu. Yine kraliyete bağlı topçu birliğinin yeni yıla girerken top atışı gerçekleştirmesi ve bununla eş zamanlı selam merasimi, özel askeri marşı çalınması ve davul zurna çalınması da bu merasimlerden biridir. Eski İran'da nakkare çalanların ve bu aletin çalındığı ve nakkarehane adı verilen mekanların Nevruz bayramının gelişini ilan etmekte rolü Nevruz bayramı ile ilgili musikinin bir parçası olarak önem arz ediyordu. Ancak bu gelenek günümüzde sadece Kutsal Meşret kentinde, Kutsal Rezevi Külliye'nin nakarehanesinde devam ettiriliyor ve kitle iletişim araçlarının katkıları ile yeni yılın ve Nevruz'un gelişini ilan etmekte adeta milli nameye dönüşmüş bulunuyor. Nevruz musikisi ayrıca İranlı kavimlerinde musikisiyle bütünleşen bir müzik çeşididir. Nitekim her yıl ilkbahara ve Nevruz bayramına yaklaşıldığı günlerde Azerbaycan aşıkları, Horasan bahşıları, Sistan ve Beluçistan yöresinin pehlivanları ve Buluçi sütileri ve yine Bahtiyari aşiretleri arasında Nevruz Şenli adlı musiki makamlarında Nevruz musikisi farklı dillerde ve farklı aletlerde tecelli ediyor. İran'ın tarihi musikisinden mevsim değişikliği sırasında eski mabetlerde çalınan musiki hakkında pek fazla bir bilgi ve belge bulunmuyor. Ancak buna karşın İran'ın eski medeniyetlerinden geriye kalan kalıntılarda musiki sanatı ile ilgili bazı resimler göze çarpıyor. Bu çizimlerde genellikle bir sarayda resmi protokol görüntüleniyor. Buna göre de eski medeniyetlerde yeni yıl kutlamaları resmi olarak kutlandığı söylenebilir. İlami medeniyetinde telli sazların resmi işlevi söz konusu olduğu ve taşların üzerindeki çizimlerde çeng adlı verilen arp musiki aletinin de özel bir yeri olduğu anlaşılıyor. Öyle ki arp eski İran krallığında sarayın resmi sazı telakki edilebilir. Bu arada saray merasimlerinin resmi sazı olan arpın yanı sıra lute adı verilen sazın daha çok geleneksel ve dini merasimlerde kullanıldığı söylenebilir. Kuşkusuz eski musikilerde geçen Nevruz sözcüğü, Nevruz bayramı ve merasimleri ile doğrudan bağlantılıdır ve günümüzde İran musikisinde bir makam olarak bilinen Nevruz Sabah iki namenin bütünleşmesinden ortaya çıkmıştır. Kameri 9. yüzyılın İranlı büyük şairi, musiki hocası, çalgıcı ve sanatçı Abdülkadir Maragai içinde Nevruz sözcüğü geçen musikiler için Nevruzat tabirini kullanmıştır. Maragai, İran'ın musiki namelerini sınıflandırırken 12 perde, 6 avaz, 24 şuba ve 17'li namelerden söz etmiş ve bunları Nevruz Asl, Nevruz Hicaz, Nevruz Hara, Nevruz Acem ve Nevruz Arap adları ile kayda geçirmiştir. Maragai Nevruz köşesini de insani ferahlatma tesiri olan bir köşe şeklinde zikrediyor. Günümüzde Nevruz sözcüğü İran klasik musikisinde Rast, Pencgah ve Humayun adları ile bilinen iki makamda yerini koruyor. İran'da resmi ve klasik musiki ve etnik grupların musikisinden başka bazı yörelerde İlkbaharı ve Nevruz'u şarkıların kalıbında anlattıkları da biliniyor. Bu gibi şarkılar profesyonel sanatçılar tarafından icra edilenden daha karmaşık gibi duruyor ve şekil itibariyle daha güzel durdukları anlaşılıyor. Bu tür şarkılar genellikle yöreye özel veya birkaç sazın eşliğinde icra ediliyor. Thank you.
başka musiki eşliğinde bazı gösteri oyunları da vardı ki onlar da artık unutulduğu gözleniyor. Kuse Berneşin veya Mir Nevruzi, Ture Nevruzi, Tekemçi, Hacı Firuz, Ateş Efruz gibi etkinlikler bunlara birer örnektir. Kuse Berneşin bu gösteri oyunlarından biridir. Bu geleneksel gösteri oyunu soğuğu ve kışı kovmak ve ilkbaharı davet etmeyi simgeliyordu. Bu gösteri bundan birkaç on yıl öncesine kadar özellikle Azerbaycan yöresinde köylerde yaygın olarak icra edilirdi. Ateş Efruz veya ateş oyunları da gezgin oyuncularda ve rengarenk giysileri ve zilli şapkaları ile bilinen sanatçılardı. Bunlar da Nevruzhani kategorisinde yer alan sanatçılardandı. Bu sanatçılar şarkı söylemek, dans etmek ve mizah ve şaka yapmakla insanları eğlendiriyor ve Nevruz ve ilkbaharın gelişini müjdeliyordu. Günümüzde maalesef değişen sosyal ilişkiler yüzünden bu gibi sanatların yok olmaya yüz tuttuğu ve sadece adları geride kaldığı gözleniyor. Değerli dinleyiciler, Hicri Şemsi 1402 yılına girerken İran halkının Nevruz Bayramı gelenek ve göreneklerini ele aldığımız sohbetimizi dinlediniz. Programlarımızı parsi.ir üzerinden takip edebilir, eleştiri ve görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Heft Evrak.
Sevgili dinleyiciler, Heft Evrak adlı programımızın 24. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Kürt bölgelerinin müziğini tanıtmaya devam edeceğiz.
İlk önce Ali Ekber Moradi ve Bijen Kamkar'ın çalgıcılığıyla güzel Kürt müziğini dinleyeceksiniz.
Lamek'te genel olarak Surani Kürtçesi lehçesiyle icra edilir ve Kurmançı Kürtçesi konuşulan tüm bölgelerde vardır. Bu kısımda Lamek hem Surani hem Kurmançı lehçesiyle icra edilir ancak daha çok Kurmançların yaşadığı bölgeleri özgüdür.
İran müziğinde makam belli ve önceden belirlenmiş aralıklar altında organize edilmiş olan ezgiler dizisidir. Kürt müziğinde de makamlar mezhebi, meclisi ve mucaz olmak üzere üç çeşide ayrılır. Mezhebi makam, münacat ve dua sırasında icra edilir. Geçen bölümde meclisi makamı ya da öteki adıyla beythani ve hurehani hakkında konuştuk ve mucaz makamlar şarkıcıların çoğu tarafından icra edilen aşk makamlarıdır.
Bu makamlar arasında Semed Leçeki, Allah Vesi makamı, Kuçe Bağı makamı, Semed Meskeri makamlarına ve heceli ve bazen de aruzlu şiirlere dayalı melodik şarkılara değinebiliriz. Allah Vesi Kürt müziklerinden biridir ve ayrılık iniltilerine dayalıdır. Ve can aşkı suçunu şikayet etmeyi Sigah makamında söylüyor ve çok hararetlidir.
Şimdi Sabah Hevrami'nin seslendirdiği Allah Veysi makamını dinleyeceksiniz.
Sabah Hevrami'nin Allah Veysi makamındaki güzel sesini dinledik. Merhum Sabah Hevrami, Hevrami olmayan muhataplar arasında Hevraman bölgesinin müziğini tanımakla ilgilenen ilk kişiler arasındaydı. Bu değerli Kürt sanatçının sesini duymaktan zevk alacağınızı umuyoruz.
Kürt halk müziği efsaneler, hikayeler ve masallar olmak üzere üç bölümden oluşmuştur. Efsaneler herhangi bir bölgede müziğin oluşmasının faktörlerinden biridir ve Kürt müziği de efsanelerin ve destanların etkisi altında oluşmuştur. Efsaneler Kürt şarkıları kalıbındadır. Bu şarkılar Kürdistan kültüründe divan şarkıları olarak yaygındır ve içerikleri destansı biçimi olan Kürt efsaneleridir. Büyük Kürt şarkıcıları ve şairleri arasında Kavisağa destansı müzikle ilgilenmiş olan en ünlü kişidir.
Asıl adı Kavvis'ti. Kavisağa tüm Kürtler için popüler bir sanatçıydı ve sanatçal zevke, güzel ve hoş sese sahipti. O kendi halkının hikayelerini ve masallarını Lavek ve Lavje şeklinde derleyip güzel ve hoş sesiyle söyleyebilmiş ve her zaman için hatıra olarak bırakabilmiştir.
Lavek ya da öteki adıyla Lavje, Kürt şarkısal makamlarındandır ve kaynağı ve temeli Kürt klasik şarkılarıdır. Lavje, Horasan ve Orumiye Kürtleri arasında da kullanılır ve konu bakımından aşk ve kahramanlık hakkındadır ve müzik, ezgiler ve konu açısından çok zengindir ve içinde aşığın serüveni anlatılır ve çok hararetlidir. Lavek de genel olarak Sorani Kürtçesi ile Kurmancı lehçesinde icra edilir ama daha çok Kurmançların yaşadığı bölgelere özgüdür. Lavek'te tarihi olaylar ve aşk ve aşıkların serüvenleri anlatılır ve köylülerce çok sevilir.
Şimdi Lavje türünde bu ünlü Kürt sanatçısının sesini dinleyelim.
Jamak
Kavisağ'ın seslendirdiği güzel Kürt müziğini Lavje Şarkısal makamında dinlediniz. Kavisağ 1936 yılında 47 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Onun en önemli eserleri Halu, Gence Halil, Şeyhi Bera, Kurmam, Neman vesairedir.
Kürt dilindeki mezhebi müzik çeşitleri arasında Mevludi müziğine de değinebiliriz. Mevludi, İslam peygamberini anlatmada ve peygamberin doğum gününde icra edilir. Kürt müziğinde bu tür müzik için tef kullanılır.
Şimdi Şehram Mansuri'nin Mevludi Hanisi'ni dinleyeceksiniz. Değerli dinleyiciler, Heft Evrenk adlı programımızın 24. bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.farstoday.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İran ve Cezayir Dışişleri Bakanları ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldılar. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Umman'ın İran için güvenilir bir komşu ve dost olduğunu belirterek Tahran-Maskat ilişkilerinin güçlendirmesine vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildiride Uluslararası Adalet Divanı'nın kararını İran İslam Cumhuriyeti'nin tutumunun hakkaniyetine dair başka bir belge olduğunu ve Amerikan hükümetinin suçlu davranışını ifade edildiğine vurgu yaptı. İran Milli Masa Tenisi takımının oyuncusu dünyada 87. sırada yer alan Türkiye Fidir'i yenerek ilk 8'e yükseldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Finlandiya'nın NATO üyeliği onayladığı belirtildi. Halit Elbataş, Filistin'i özgürleştirmenin tek yolunun Namlu'dan geçtiğini belirtti. Siyonist rejim bombardıman uçakları Şam'ı hedef aldı. Ve Rusya Lübnan'a bedava buğday ve yakıt veriyor. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.